Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre, 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre, 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. Burası Roosevelt Caddesi istasyonu. Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğinin ele geçirilmesine ilişkin yeni ve farklı bir anlatı sunmak istiyoruz. Nadiren duyduğumuz, belgelere ve anılara dayanan bir anlatı. Bu podcast'te bunu adım adım anlatacağız. Hepinize selamlar. Burası Roosevelt Caddesi istasyonu. Amerika'nın Tahran Büyükelçiliğinin ele geçirilmesiyle ilgili yeni ve az duyulan bir hikayeyi ortaya çıkarıyoruz. Bu podcast'te yıllardır bir kenarda kalmış ve pek anlatılmamış belgelere, anılara ve raporlara bakacağız. Birlikte zamanda geriye yolculuk yaparak bir zamanlar Roosevelt olarak adlandırılan sokan yüzyılın en önemli siyasi olaylarından birine nasıl sahne olduğunu ve diplomatik bir kurum olması gereken Büyükelçiliğin CIA'nın istihbarat ve casusluk faaliyetlerinin üssü haline nasıl geldiğini izliyoruz. Roosevelt Cadde İstasyonu resmi belgelere, birinci elden anılara ve basın haberlerine dayanarak olayların tarafsız bir şekilde yeniden okunması ve analizi için bir fırsat sunuyor. İran'ın tarihi hafızasına ikinci devrim olarak geçen olayın belgesel anlatımı. Roosevelt Caddesi İstasyonu podcast'inin bir başka bölümüne geçmeden evvel İran Radyosu web sitesinde ve sosyal ağlardaki www.iranradio.ir adresli sayfalarda bu serinin arşivine ve size ücretsiz olarak sunulan diğer çeşitli podcast'lara erişebileceğinizi hatırlatmak isterim. Herhangi bir yorumunuz veya öneriniz varsa lütfen bizimle paylaşın. Şu anda Roosevelt Cadde İstasyonu podcast'inin bir başka bölümünü dinliyoruz. Hicri Şems'i 11 Ferver'den 1358'de, yani 31 Mart 1979'da İran İslam Cumhuriyeti'ndeki referandumun tam ortasında İran'ın Başbakan Yardımcısı Abbas Emir Entezam, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi John Graham'ı ağırladı. Bu görüşmede Emir Entezam, Graham'a İran hükümetinin elinde özellikle Amerika olmak üzere dış güçlerin İran'ın bazı illerinde etnik ayaklanmaları kışkırtma ve örgütleme konusunda doğrudan müdahalede bulunduğuna dair belgeler olduğunu söyledi. Ayrıca kendisine Amerikan Büyükelçisi William Sullivan'ın önceki rejimin sabah unsurları ile gizli bağlantıları olduğunu bildiğimizi söyledi. Bu sözler sadece diplomatik bir iddia değil, aynı zamanda dış güçlere yönelik açık ve net bir uyarıydı. İranlıların artık onların müdahalesine tahammül etmeyeceğini bildiren bir uyarı. Amerikan eski başkanı Jimmy Carter düzenlediği basın toplantısında yönetiminin politikasının İran'ın iş işlerine karışmamak olduğunu ve diğer ülkelere de böylesi müdahalelerden kaçınmaya çağırdığını da resmen açıklamış olsa da, Amerikan yönetiminin İran halkının gerçekleştirdiği İslam devrimine yönelik tutumu Carter'ın iddiası ile uyuşmuyordu. Bu görüşmede ismi özellikle geçen kişi de Amerika'nın tarım büyükelçisi William Sullivan'dı. Anılarında istifa kararını bizzat kendisinin aldığını, hatta Washington'la yaptığı yazışmalarda Amerikan Büyükelçiliği'nin ikinci adamı Charles Nass'ın geçici olarak görevi devralmasını önerdiğini ileri sürmüştü. İran İslam Cumhuriyeti'nin doğrudan halk oylaması ile onaylanmasından bir hafta sonra Tahran semaları henüz şafak vakti karanlığından kurtulmamışken Amerika'nın İran Büyükelçisi William Sullivan sessizce İran'ı sonsuza dek terk etmek üzere Pan American Airlines'a ait olan Boeing 747 uçağına bindi. Sullivan'ın ayrılmasıyla Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğinin ağır sorumluluğu geçici olarak Masrat Güzel Charles Nass'a geçti. Uzun süredir İran'da olmamasına rağmen bu ciddi sorumluluğu kabul etti. Tahran'da sadece bir yıldır bulunan Charles Nass, İran'daki Amerikan diplomatik misyonunun başına getirildi ve önümüzdeki kritik aylar için belirli ama karmaşık hedeflerin ana hatlarını çizen kesin ve ayrıntılı bir talimatla karşı karşıya kaldı. Bu görevler şunlardı. Devrim sonrası İran'da Amerikan faaliyetlerinin varlığını ve devamlarını sağlayacak pratik bir çözüm bulunması, iki ülke arasındaki siyasi ilişkiler için uygun koşulların yaratılması, büyükelçilik güvenliğinin artırılması, eski büyükelçilik çalışanlarına ait eşya ve belgelerin toplanması ve düzenlenmesi, büyükelçilik binasını düzenlenen saldırıda oluşan hasarın onarılması, Amerika ile İran arasında imzalanan ticari ve askeri anlaşmalardaki sorun ve itirafların çözülmesi. Ancak bu görevler kolay gerçekleştirilmedi. Sullivan'ın Tahran'dan ayrılmasından yalnızca iki hafta sonra ünlü Amerikan gazetesi The New York Times önemli bir haberinde Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Tahran Büyükelçiliği'nde Sullivan'ın yerine son tercih olarak Walter Cutler'i tanıtmaya karar verdiğini duyurdu. 47 yaşındaki diplomat ve dönemin Amerikan Zaire bugünkü Kongo Büyükelçisi Cutler, daha önce Hicri Şems'e 1344-1346 yılları arasında Tebriz'de Amerikan konsolosluğunu yapmış ve İran kültürü ve ilişkileri konusunda nispeten bilgi sahibiydi. Cutler'in Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi tarafından büyükelçi olarak onaylanmasından iki gün sonra 17 Mayıs 1979'da Amerikan Senatosu üst düzey Pehlevi hükümet yetkililerinin ve özellikle İran'daki Yahudi finansör ve İsrail ajanı Habib El-Kuanya'nın idam edilmesine yanıt olarak yeni kurulan İran hükümetine karşı ilk bağlayıcı olmayan kararını yayımladı. Amerikan Senatosu bu kararında İran hükümetinin girişimlerini kınarken hükümetin Yahudiler, Bahailer ve Hristiyanlar gibi dini azınlıklara zulmettiğini ve onları infaz ettiğini, ayrıca siyasi muhaliflerini bastırdığını ileri sürdü. Bu kararın başlıca kışkırtıcısı ve destekçisi Amerikan siyasi arenasında İsrail'in en önde gelen destekçilerinden biri olarak kabul edilen New Yorklu Cumhuriyetçi ve Yahudi senatör Jacob Coppel Javits'ti. Javits'in yanı sıra diğer önde gelen senatörler de karara destek vererek Amerika'nın Pehlevi rejiminin eski liderlerinin cezalandırılması konusunda sessiz kalmayacağını belirtti. Jabez kararı olarak da anılan bu karar, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yeni bir düşmanlığın başlangıcıydı. Amerika'nın eski Tahran Büyükelçisi William Sullivan'ın müdahaleleriyle bu düşmanlık daha da ciddi boyutlara ulaştı. Eldeki belgeler, söz konusu kararın kendiliğinden ortaya çıkan bir girişim olmadığını, İsrail yetkililerle Amerika'yı yakın hükümetler arasında perde arkasında yapılan istişarelerin bir sonucu olduğunu gösteriyor. Daha önce Raquel Feller ve Kissinger gibi Siyonist lobiler, Muhammed Reza Şah'ın Amerika'ya gitmesinin koşullarını hazırlanmışken şimdi de aynı lobiler İran aleyhine kararname çıkarılmasının önünü açıyordu. Bu istişarelere örnek olarak Ottawa'daki İsrail Büyükelçiliğinin Kanada hükümetine hitaben tam olarak 17 Mayıs 1979'da yayınladığı notu verebiliriz. İsrail bu mesajda El Kuanya'nın idamından duyduğu şoku ve derin endişeyi de dile getirerek tüm İran Yahudilerinin bu idamı kendi hayatlarına yönelik bir tehdit olarak görmeleri gerektiği uyarısında bulunuyordu. İsrail Büyükelçiliği notunun sonunda tüm dost hükümetlere İran Yahudi toplumuna yönelik bu tahammül edilemez, tehdidi ortadan kaldırmak için İran yetkililerine azami baskı yapmaları çağrısında bulundu. İran aleyhine karar çıkmasının ardından Tahran ve büyük şehirlerde halk sokaklara döküldü ve büyükelçiliklerin önünde toplandı. İmam Hümeyni Hicri Şems'e 29 Ordubeş'te 19 Mayıs'ta yaptığı meşhur konuşmasında bu karara tepki göstererek kararın kendisi de Siyonist olan İsrail dostlarından biri tarafından yazıldığını söyledi. Ve Amerikan tehdidine atıfta bulunarak Amerikan hükümeti bu infazların devam etmesi halinde İran'ın Amerika ile ilişkilerinden tehlikeye gireceği tehdidinde bulunmuştu diye yanıtladı. Hadi riske gir. Amerika ile ilişkilerimiz ezilen bir insanın zalimle ilişkisi gibidir. Yağmalanan kişiyle yağmacı arasındaki ilişkidir. Bu ilişkilerle ne yapmak istiyoruz? Bizimle bir ilişki kurmaları gerekiyor. Amerikan dünyanın öbür ucunda. Onlar bizim pazarımızın ve petrolümüzün peşindeler. Peki bizim Amerika'ya ne ihtiyacımız var diye buyurdu. Geçici hükümet Washington'da da sesini duyurdu. O dönem İran Dışişleri Bakanı olan İbrahim Yezdi, Amerikalı mevkidaşı Cyrus Vance'e yazdığı mektupta şunları yazmıştı. Mektubunuzda hükümetinizin İran'ın iş işlerine karışmayı düşünmediğini yazmışsınız. Sözlerini takdir ediyorum. Ancak ne yazık ki 17 Mayıs 1979 tarihli Amerikan Senatosu'nun eski rejimin suçlularını cezalandırma kararının tam da sizin reddettiğiniz müdahale olduğunu söylemeliyim. Amerikan Senatosu'nun sessiz kalması ve eski rejimin İranlı gençleri vahşice katlettiği sırada insan haklarının ihlal edildiğini hissetmemesi İran halkı için şaşırtıcıdır. Şimdi devrim kazanmışken ve eski rejimin suçluları yargılanıyorken sesiniz insan hakları ihlallerine karşı yükseliyor ve onlarca yıldır en utanç verici suçları işleyenlere de savunuyorsunuz. Yezdi, Vance, geçici İran hükümetinin Amerikalı dostlarını ve saygılı ilişkiler kurmak istediğini ancak bunun İran devrimci halkının da istek ve duygularına saygıyı gerektirdiğini de hatırlattı. Hicri Şems'e 30 Ordubeş'te 20 Mayıs 1979'da İran Dışişleri Bakanı Amerikan Maslahat Güzeli Charles Nass'ı çağırarak Senato'nun kararını utanmazca bir müdahale olarak niteledi ve Amerikan Özel Temsilcisi Cutler'in ziyaretinin şimdilik ertelenmesinin daha iyi olacağını vurguladı. Yezdi, NASA Amerikan Senatosu'nun tüm üyelerini tanıdığını ve bu senatonun Siyonist etki alanında olduğunu da bildiğini bile söyledi. Bu karara halkın tepkisi de Tahran, İsfahan, Tebriz ve Şiraz'da düzenlenen kitlesel gösterilerde, hatta milliyetçi eğilimli İran Ulusal Cephesi bile bunu ülkenin işçilerine açıkça müdahale olarak niteledi. New York Times gazetesi Hicri Şems'e 9 Hordat'ta 30 Mayıs'ta gizli belgelere dayanarak Senato Javits'in eşinin Pehlevi Sarayı'yla olan ilişkisini ortaya koydu. Amerika'da Feridun Hubeyda ve Eşref Pehlevi gibi isimlerle koordineli olarak İran lobisini örgütleyen Marian Javits, Amerikan Kongresi'nde Şah-ı Pehlevi'nin çıkarlarını savunmada aktif bir isimdi. Bu açıklama Senato'daki insan hakları savunucuları için kurtarıcı olarak değerlendirildi. Aynı yılın Haziran ayının ortalarında geçici hükümet Cutler'in daha önceki sicili nedeniyle onun İran'da büyükelçi olarak bulunmasına resmen karşı çıktı. Bu eylem Washington'da diplomatik ilişkilere yönelik bir tehdit olarak da algılandı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü net bir şekilde şöyle diyordu. İranlıların önünde ikiden fazla seçenek olmayacak. Cutler'in kabulü mü yoksa büyükelçilik temsilcili sorununun çözümünde esaslı bir gecikme mi? Bu tehditten kastettikleri şey Tahran'ın Cutler'i yeni Amerikan büyükelçisi olarak kabul etmesi gerekti. Aksi takdirde İran ile Amerika arasındaki ikili ilişkilerin seviyesinin çok daha aşağı seviyelere düşeceğiydi. İbrahim Yezdi de şu yanıtı verdi. Amerika, Cutler'den daha deneyimli bir diplomat getirmeli. Gerginlikler bununla da bitmedi. Hicri Şems'i 1358-1979 yazısında Pentagon, Fars Körfezi'ne özel askeri kuvvetlerinin konuşlandırılacağını da duyurdu. Amerikan askerlerinin Fars Körfezi'ne konuşlandırılmasının genel algısı Amerika'nın İran'ı işgal etmeyi planladığı yönündeydi. Bu eylem o günlerin gergin ortamında İran'a yönelik ciddi bir tehdit olarak yorumlanmıştı. NATO'nun yeni komutanlığına atanan General Bernard William Rogers düzenlediği basın toplantısında Amerika'nın Orta Doğu'ya ve gelişmekte olan ülkelere 110 bin asker konuşlandırmayı planladığını, bu konuşlandırmanın hedeflerinden birinin de Fars Körfezi olacağını duyurdu. Bu sözler bir kelime hatası değildi. Aksine Beyaz Saray'da ciddi karar alma dalgasının başlangıcıydı. Birkaç gün sonra New York Times, Cutler yönetiminin de üst düzey yetkililerinden gizli toplantılarına ilişkin bir raporda yayımladı. Dışişleri Bakanı Cyrus Vance ve Savunma Bakanı Harold Brown'un katılımı ile görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmelerde Amerika'nın bölgedeki askeri varlığının güçlendirilmesi gerektiği konusunda görüş birliği oluştu. Bu planın hedefleri yalnızca İran'daki İslam devriminin etkisini sıralamak ve Sovyet tehdidinin yayılmasını önlemek değil, aynı zamanda Fars Körfezi'ndeki petrol kaynaklarına da hakim olmaktı. Sonraki haftalarda Beyaz Saray ve Savunma Bakanı'nın da aralarında bulunduğu Pentagon yetkilileri tarafından yapılan ard arda giren açıklamalar, Amerika'nın bölgedeki hayati çıkarlarını korumak için kuvvete başvurmaya tamamen hazır olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. İbrahim Gezdi, Hicri Şems'i 11 tirde 2 Temmuz'da yeni gelen Amerikan Maslahat Güzeli Bruce Langen'in ile yaptığı görüşmede İran ile bu tehditleri kendi iç işlerine müdahale olarak gördüğünü açıkça belirtti. Langen, planlama olasılıklar içindir diye yanıtladı. İbrahim Gezdi de Amerikan tarafının bu Püriten açıklamalara da reddederek alaycı bir şekilde özel kuvvetlerin İran'ı istikrara kavuşturması mı gerekiyor diye sordu. Gerçek şu ki yöneticinin yanıtları güven verici olmaktan ziyade bir tür örtbas etme çabasını ortaya koyuyordu. Langen daha sonra Washington'a sunduğu gizli raporda İran'ın Amerika'nın gerçek niyetleri konusundaki endişelerinin yersiz olmadığını ve er ya da geç asıl hedefimizin ortaya çıkacağını itiraf etti. O günlerin hararetli atmosferinde Amerikan güçlerinin Fars Körfezi'ni konuşlandırması Hicri Şems'i 1320'de 1941 yılında müttefiklerin İkinci Dünya Savaşı'nda İran'ı işgaline ve Hicri Şems'i 1332'de 1953 yılında petrol endüstrisinin millileştirilmesine karşı yapılan Amerikan darbesini de hatırlatıyordu. Ancak bu kez İran halkı artık tarihin sessiz gözlemcileri değildi. İran bu tehditlerin yanı sıra istihbarat alanında da önemli bir adım attı. Mustafa Çemran, o dönemin başbakan yardımcısı, Batı blokunun faaliyetlerini izlemek amacıyla Sabah karşı casusluk birimine bağlı bazı güçleri bulunduruyordu. Bu güçler Sabama ismiyle faaliyetlerine başlamış ve siyah ajanlarının hareketlerini de zor ve riskli hale getirmişlerdi. Aynı dönemde CIA'nın Tahran istasyon şefi değişti ve istasyonun başına Orta Doğu konusunda hiçbir deneyimi olmayan Thomas Ahern getirildi. İstasyon şefinin değişmesinin ardından bir ay içinde Amerikan elçiliğindeki tüm personel değiştirildi. Sadece Farsça'yı iyi bildikleri için 5 kişi kaldı. Geçici hükümet bu değişikliği ilişkilerin iyileştirmesi için bir fırsat olarak gördü. Bu nedenle Hicri Şems'i 11 Tir'de 1 Temmuz'da Yezdi ile Amerika'nın Tahran'daki yeni maslahat güzarı Bruce Lingen arasında ilk resmi görüşme gerçekleştirildi. İran'ın yapıcı tutumunu öven Lingen, yakın zamanda yeni bir diplomatın atanacağının sözünü verdi. Ancak askerlerin yenilenmesinden daha önemlisi Büyükelçiliğin yeni hedefleriydi. Ahern'in CIA'ya sunduğu 3 aylık raporda ise Tahran'daki CIA istasyonunun artık belirli misyonlar peşinde olduğu belirtiliyordu. Bunlar arasında Amerikan yanlısı ılımlılardan oluşan bir siyasi koalisyon oluşturmak, Kürt gruplar aracılığıyla İran hükümetine baskı yapmak, istihbarat ve güvenlik üstlerini yeniden canlandırmak ve en nihayetinde bir darbe için zemin hazırlamak yer alıyordu. Bu müdahaleler ve İran'daki iç gelişmeleri etkilemeye yönelik sürekli çabalar Hicri Şems'i 10 Şaban 1358'de 4 Kasım 1979'da Amerikan Büyükelçiliği'nin ele geçirilmesine zemin hazırladı. Amerikan Büyükelçiliği'nin müdahaleci ve hırslı tutumu İran ile Amerika arasındaki ilişkilerin son derece gerginleşmesine ve sonuçta iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihindeki en kritik anlardan birinin yaşanmasına neden oldu. Arkadaşlar, Roosevelt Caddesi Sonu podcastının bir başka bölümünün de daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. İran'da Amerikan nüfuzunu yeniden tesis etmek için yapılan amansız çabaları anlatan bir anlatı. Nadiren duyulan bir hikaye ama tarihi kanıda bunu açıkça doğruluyor. Amerikalılar tarihi kendi lehlerine değiştirme şanslarının hala olduğunu düşünmüş olabilirler. Ancak tarih birkaç aydan kısa bir sürede Roosevelt Bulvarı olayının da başka bir şey olduğunu da gösterdi. Eğer bu hikayeyi ilginç bulduysanız bizimle kalın, başkalarıyla paylaşın ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın. belki sizin yardımınızla tarihin bu karmaşık bölümünün daha bütünsel bir resmini çizebiliriz. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast'leriniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüceti alimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden bahsedeceğiz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümlerde Allah'ı tanımanın yollarını ve yine Yüce Allah'ın varlığını ispat etmenin yöntemlerinden söz ettik. Gerçekte varlık alemini yaratanın yegane Allah olduğu gerçeğine ulaştıktan sonra akla gelen ilk soru Yüce Allah'ın hangi sıfatlarla tanındığı ve anlatıldığı sorusudur. Bugün Allah Teala'nın sıfatlarından söz edeceğiz.
Allah-u Teala'nın varlığını ispat etmek için çeşitli gerekçeler gösteriliyor ve bunlar varlık alemini yaratan Allah'ın varlığına açıklık getiriyor. Fakat Allah-u Teala'nın sıfatlarını idrak etmek biraz daha zor gözüküyor. Çünkü Yüce Allah ezeli ve ebedi bir varlıktır. İlim ve gücü sonsuzdur. Oysa varlık aleminde bizim ilim ve gücümüz her ne kadar da geniş olursa olsun Allah-u Teala'nın ilim ve gücü karşısında yok denecek kadar azdır. Peki bu durumda ve bu kısıtlamaya karşın insan nasıl ebedi ve ezeli bir varlığı tam olarak idrak edebilir? Örneğin ana rahminde olan bir cenin acaba sonsuz uzayda ve galaksilerin derinliklerinde yaşananlardan haberdar olup bu gelişmeleri olduğu gibi idrak edebilir mi derseniz? Kuşkusuz ki bu imkansızdır. Bu yüzden Yüce Allah'ın sonsuz varlığının hakikatini idrak etmek insanın güç ve yeteneğinin dışındadır. Çünkü onun zatı beşerin düşüncesinde hiçbir benzeri olmayan bir şeydir. Ve insan bu benzer şeyden hareketle Allah-u Teala'nın zatının hakikatini idrak edemez. Fakat bu sözler bizlerin akıl ve düşünce gücümüzde Yüce Allah'ın sıfatlarını idrak edemeyeceğimiz anlamına gelmez.
Bir başka nokta da şu ki bizler yaşamımız boyunca sürekli bir dizi maddi mahluk ve varlıkla uğraşıyoruz. Maddi mahluklar zaman ve mekan koordinatlarına, bölünmeye ve parçalamaya ve benzeri durumlara tabidir. Yani madde aleminde tüm nesneler istisnasız bu özellikleri taşır. Oysa ki Allah-u Teala'nın maddi varlıklarla hiçbir benzerliği yoktur ve gerçekte maddeyi ve tüm özellikleri yaratan Allah Teala'dır. Maddi mahluklar dokunulabilir nesnelerdir ve mekana ihtiyacı vardır. Örneğin güneş, ağaç, dağ, deniz vesaire gibi, ancak Allah Teala sonsuzdur ve maddi olmadığı için de cisimden ve mekandan bağımsızdır ve onu görünebilirlerin veya duyabilirlerin alanında arayamayız. Bir başka ifade ile Allah Teala madde gibi zaman ve mekan kavramları ile sınırlı değil ve maddenin özelliklerinden bağımsızdır. Oysa maddi dünyada ne varsa zaman ve mekanla kısıtlı ve ebedi de değildir.
Maddi dünyaya alışık olan ve sürekli maddi mahluklarla uğraşan insan bu yüzden bu kayıtlardan bağımsız bir varlığı hayal edemez ve bu yüzden Allahu Teala'nın zatının hakikatini idrak etmekte zorluk çeker. İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle der: İnsan her ne kadar çaba harcarsa harcasın onu bulamaz ve zeki insanlar her ne kadar düşünürse düşünsün ona nail olamaz. Öte yandan geçen bölümlerde de beyan edildiği üzere dünyaya ve varlık alemine hakim olan harikulade ve şaşırtıcı düzen, akıllı ve tedbirli bir yöneticinin varlık alemini yarattığını gösterdiğini beyan ettik. Gerçi insan Allahu Teala'nın zatını idrak etmekten acizdir ama yine de akıl ve vahiy ışığı sayesinde Hak Teala'nın bazı sıfatları ve özellikleriyle tanışabilir.
Bu çerçevede Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde kendinden söz ediyor. Böylece insanlara kendi kapasite ve yeteneklerine göre onu tanımalarına yardımcı olmaya çalışıyor. Kur'an-ı Kerim Allah'ı ve marifetlerini ve özelliklerini ve sıfatlarını tanımak için en önemli kaynaktır. Kur'an-ı Kerim'in tanıttığı Allahu Teala üstün ve yüce bir varlıktır. İnsanla yakın ilişki içerisindedir ve insana boynundaki damardan daha yakındır, onun saadetini ister ve hayır ve iyiliğe doğru hidayete erdirir. Allah Teala her yerde vardır ve amellerimizi gözetlemektedir. Bu yüzden İslam, iman edenlerden Allah Teala karşısında boyun eğmelerini ister, ancak ona tapmalarını ve hiç kimseyi ona ortak koşmamaya emreder. Çünkü hiç kimse onun gücü ve azametiyle boy ölçüşemez.
Kur'an-ı Kerim, varlık alemi ondan kaynaklanan Allahu Teala'yı en yüce ve en güzel sıfatlarla övüyor. Müfessirler de Kur'an-ı Kerim ayetlerine istinaden Allahu Teala için bazı sıfatlardan söz ediyor. Varlık aleminde yaşanan gelişmelerin üzerinde düşünmek de insanı bazı ilahi sıfatlara doğru yönlendirebiliyor. Örneğin Allahu Teala'nın bilge, güçlü, canlı, iradeli ve tedbirli olduğunu, böylece varlık alemini bunca harikulade ve şaşırtıcı yönleriyle yarattığını anlayabiliyoruz. Allahu Teala bütün alemi gözetim altında tutandır. O her şeyi görür, her şeyden haberdardır. Her sesi duyar, her zaman var olmuş ve her zaman var olacaktır. Bunlar Allah'ın sıfatlarıdır ve sübutiye sıfatları olarak adlandırılır. Yani bu sıfatlar ispat edilmiş ve onun zatında var olan sıfatlardır.
Öte yandan varlık alemi her açıdan sonsuz ve mükemmel olduğundan Allah Teala da cahillik, acizlik, kusur veya ihtiyaç gibi konular söz konusu olamaz. Bir başka ifadeyle Allah Teala her türlü kusur ve eksikliği içeren sıfatlardan bağımsızdır. Örneğin Allah'ın eşi ve ortağı ve cismi olmadığını söylüyoruz. Yine tüm cisimlerinde ömrü sınırlı ve bir gün parçalanır, ancak ezeli bir varlık cisim olamaz. Çünkü cisim olsaydı yok olmak zorundaydı. Bu tür sıfatlardan Allah arındırılır ve bunlara da salbiye sıfatlar denir. Çünkü Allah da bu sıfatlar yoktur. Kur'an-ı Kerim İsra suresinin 111. ayetinde Allah Teala'nın bazı sıfatlarını işaret ederken şöyle buyuruyor: Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten ötürü bir dosta da ihtiyacı olmayan Allah'a hamd ederim de ve tekbir getirerek onun şanını yücelt.
Allah'ın zatı her açıdan sonsuzdur. Onun olmadığı hiçbir yer yoktur ve yine onun olmadığı hiçbir zaman da yoktur ve o her türlü sınırdan bağımsızdır. Bakara suresinin 115. ayetinde şöyle buyruluyor. Doğu da Allah'ındır, batı da. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü, zatı oradadır. Şüphesiz Allah'ın rahmeti ve nimeti geniştir. O her şeyi bilendir.
Kur'an-ı Kerim birçok ayette Allah-u Teala'nın özelliklerinden ve sıfatlarından söz ediyor. Örneğin Haşr suresinin 23 ve 24. ayetlerinde şöyle okumaktayız. O öyle Allah'tır ki kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir. O, yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.
Allah-u Teala ile ilgili en temel ve en önemli hakikat, onun yegane oluşu gerçeğidir. Tevhid ilkesi İslam dininde bu önemli hakikati dile getiriyor. Tevhidin en ünlü manası, Allah-u Teala'nın yegane oluşu ve hiçbir eşi veya benzeri olmayışıdır. Tevhid de yegane Allah'a inanmaktır. Yani bu alemi Yüce Allah tüm azameti ve haşmetiyle yaratmış ve onun emriyle yönetilmektedir. Allah birdir. Tevhid ilkesinin önemi, İslam'ın diğer tüm ilkeleri bu ilkenin üzerinde inşa edildiğini söyleyecek kadar fazladır. Bu yüzden İmam Ali aleyhisselam bir rivayette Resulullah Efendimiz'den naklen tevhid dinin yarısı olduğunu buyurmuştur. Yine tarihte rivayet edildiğine göre adamın biri Allah Resulü'nden sorar. Dinin esası nedir? Resulullah Efendimiz şöyle karşılık verir. Dinin esası Allah'ı tanımaktır. Ona layık olacak şekilde tabii. Adam yine sorar. Allah'ın marifeti hakkı nedir? Resulullah Efendimiz şöyle karşılık verir. Onun hiçbir eşi ve benzeri olmadığını bilmendir ve onu tek yaratan ve ilk ve son kadir olarak tanımandır ve zahirde ve batında benzeri ve eşi olmadığını bilmendir. Bu Allah'ın marifeti hakkıdır.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlık ve sohbetimizin sonuna geldik. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası.
Muhterem dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin 13. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün genç çocukların kendi yaşıtlarından ve arkadaş gruplarından etkilenmesi üzerinde durmak istiyoruz. Birlikte dinleyelim. Geçen bölümde okul korumanın çocukların sosyalleşmesi üzerindeki etkilerinden söz ettik ve dedi ki okul çocuklara bilim ve marifleri intikal ettirmekte sorumlu olan ilk resmi kurumdur ve çocukların da 5-6 yaşlarından itibaren topluma girebilmek için ilkin bu yolu kat etmeye başlaması gerekiyor. Çocuk okula girdiği andan itibaren ise öğretmenler ve yaşıtları olmak üzere iki sosyal grupla karşılaşır. Çocuk anaokuldan ilkokula geçtiğinde yaşıtlarının onun kişiliği ve davranışlarının şekillenmesinde etkisi artmaya başlar ve çocuk yeni ortamda kendi yaşıtlarını izlemeye ve taklit etmeye başlar ve giydiği elbiseden çeşitli oyunları oynamaya ve iyi ve kötü amellerden telakkisinden çeşitli şeyleri sevmeye kadar arkadaş grubunu ve yaşıtlarını izler. Ergenlik yaşına gelen genç çocuk içinde bu evrenin başında en çok yaşıtlarının davranışlarını izleme söz konusudur ve genç çocuk bunun üzerinde odaklanır. Genç çocukların sosyalleşme sürecinde arkadaş grupları ve yaşıtların etkili rolü ve önemi yüzünden bugünkü sohbetimizde bu konuyu masaya yatırmak istiyoruz. İnsanların sosyalleşmesi üzerinde etkili olan bir başka önemli etken, arkadaş grubu ve yaşıtlardan oluşan gruptur. Yaşıtlar grubu, belli bir yaş grubuna ait olan insanlardan oluşan bir gruptur ve bu grupta yer alan insanlar, genellikle yaşamları boyunca birbiriyle ilişkileri ve dostluklarını korur. Yaşıtlar grubu ya da arkadaş grubu bir mahalle, okul, üniversite, belli bir yaş grubu, ortak bir faaliyet veya bunların kombinasyonu bir etkenin üzerinde şekillenebilir. Batılı sosyolog Bruce Cohen şöyle diyor, İnsanların sosyalleşmesiyle ilgili ilk deneyim sosyal grupların kurulması ile yaşanır. Bu grup karşılıklı ilişkileri olan bazı insanlardan oluşur ve her biri bu gruba üye olurken diğer üyelerin birbirinden ortak eylem ve davranışları beklediklerinin bilincindedir. Kuşkusuz insanlar bilgilerinin ve bakışlarının büyük bir bölümünü gayri resmi bir şekilde kendi arkadaşlarından ve yaşıtlarından öğrenir. Yine arkadaş grupları insanda değerli olma hissini yaratır. Arkadaşlar bu grupta birbiriyle görüş ve inançlarını ve bilgileri paylaşır ve birbirinin dünya görüşlerinin şekillenmesinde ve gelişmesinde yardımcı olur. Öte yandan insanlar genellikle başkaları tarafından sevilmeyi ve sayılmayı arz ettiklerine, değerlerine ve davranışlarına tahammülde olunduklarına insanların beklentileriyle uyumlu olacak şekilde ayarlamaya çalışır. Bu durum özel olarak ergenlik ve gençlik çağında önem arz eder ve kendi yaşıtları ile ilişki kurmak gençlerde bir nevi güven duygusu oluşturur ve hatta davranışlarını her şeyden daha çok etkilemeye başlar. Çocuklar buluğ çağına geldiklerinde yaşıtlarına daha fazla değer vermeye başlar. Bu evrede insanın arkadaşları üzerindeki etkileri daha fazladır ve davranışları arkadaşları tarafından daha fazla yönlendirir. Unutmamak gerekir ki zayıf ve deneyimleri daha az olan ve yine duygusal açıdan yeteri kadar gelişmeyen çocuklar daha çok arkadaş grubundan etkilenir. Çocuk büyüdükçe arkadaşlarından ilgisini çekme özentisi de bir o kadar gelişir. Öyle ki genç çocuk ailesiyle arkadaşlarından beklentileri arasında bir tercih yapmak durumunda yaşıtları ve arkadaşlarının taleplerini tercih etmeye başlar. Bir toplumda kuşakların arasında çelişki ve anlaşmazlık hakim olduğu veya farklı kuşakların farklı deneyimleri söz konusu olduğu durumlarda arkadaş grubu ve yaşıtlar grubu daha büyük önem kazanır. Bundan başka ölçüsüz kentleşmenin yaygınlaştığı ve bunun sonucu olarak geleneksel kurumların ve ebeveynin nüfuz ve iktidarı azaldı veya gençlik çağının eğitim sürecinin uzaması sonucu uzadı ve gençliksizlik ve izdivaç gibi sorunlarla karşılaştığı toplumlarda arkadaş ve yaşıtlar grubu daha da önem kazanır. Kuşkusuz gençlerin boş zamanlarını değerlendirmek için organize kurumların yokluğu da arkadaş ve yaşıtlar grubunun öneminin artmasına sebebiyet veriyor. Gözlemcilere göre arkadaş ve yaşıtlar grubu aileden sonra genç çocukların sosyalleşmesinde en önemli ve en etkili etkendir. Gerçekte bir arkadaş grubunda yer alan çocuklar hemen hemen aynı yaşta oldukları ve kendilerini eşit gördükleri için genellikle birbiriyle bütünleşir ve ortak kriterleri izlemeye başlar. Arkadaş ve yaşıtlar grubu en çok ergenlik çağında nüfuzu söz konusu. Bu evrede başkaları tarafından beğenilmek genç çocukların ana kriteridir ve yaşıtlarının benimsediği değerleri benimsemek ve uygulamak, bireyin sosyal değerleri benimsemesinde belirleyici rol ifa eder. Aynı yaş grubuna ait olan çocukların oluşturduğu bir gruba üye olmak, çocukları ilk kez sosyalleşmenin büyük bir bölümü hiçbir belirli plan olmaksızın gerçekleştiği yeni bir deneyimle karşı karşıya bırakır.
Pahran Radyosu.
Günümüzde arkadaş ve yaşıtlar grubu özellikle birçok durumda genç çocuk modellerini ne ebeveyni ve ne de resmi referansların arasından seçti ve bunun yerine kendi yaşıtları arasından seçtiği için önem kazanır. Bu durum genç çocuğun yücelmesi veya doğru yoldan sapması açısından önemli bir etkendir. Arkadaş grubu genç çocukta özgüven duygusunu veya aşağılık kompleksini geliştirebilir. Grup liderleri ise genellikle daha güçlü özgüven duygusu taşıyan ve bu duyguyu başkalarına da intikal ettirebilenlerin arasından seçilir. Böylece aileler çocukları okulda veya dışarıda kimlerle arkadaşlık ve muaşeret ettiğine daha fazla dikkat etmeleri gerekir. Çocuk için arkadaşı ve konuşabileceği kendi yaş grubundan bir dostu olmaması ciddi bir sorundur. Fakat çocuğun sorunlu ve anormal veya bilinmeyen bir kültürde yetişen çocuklarla arkadaşlık etmesi daha büyük bir felakettir. Bu yüzden bu konuda ebeveynin üzerinde büyük bir sorumluluk düşmekte. Şöyle ki bir yandan çocuğun muaşeret ettiği arkadaşlarını kolayca silmek doğru değildir. Öbür yandan çocuğun sapkın ve fasık çocuklarla arkadaşlık etmesine müsaade edilmemelidir. Başta anne olmak üzere ebeveynin mutlaka gözetlemesi gereken önemli konulardan biri hiç kuşkusuz çocuğun arkadaşlarını gözetlemektedir ve bu gözetim gayet yumuşak ve hissedilemeyecek şekilde gerçekleşmelidir. Eğer çocuğu herhangi biriyle arkadaşlık etmekten men ediyorsak bunun sebep veya sebeplerini de açıklamak gerekir ve bunun yanında çocuğumuza iyi bir dost ve arkadaş olabilecek çocukları seçmek şarttır ya da en azından çocuğu güvenilir insanlarla tanıştırmak ve ona bu insanların arasında kendi arkadaşlarını seçmesine müsaade etmek gerekir. Her halükarda çocuğun arkadaşlık ettiği insanlar ve ilişkileri ailesi tarafından sürekli gözetilmesi ve böylece bu durumun olumsuz sonuçları önceden önlenmesi gerekir. Gerçekte çocuğun ahlaksız gruplara, hırsızlık çetelerine, eşkıya ve sapkın gruplara üyelik zemini ailesinden uzaklaşmasıyla birlikte oluşmaya başlar. Bu tür çeteler özellikle büyük kentlerde toplumun sosyal ve kültürel açılarından daha mağdur kesimleri arasında daha aktiftir. Bu tür çetelerin temel özellikleri çeteye üye olan gençleri kayıtsız şartsız kendilerine benzetmeleri ve ailevi uygun ilişkileri ve modelleri unutturmalarıdır. Nitekim bazı genç çocuklar için bu tür çeteler aidenin yerine doğdurur. Bu yüzden de genç çocuklar ailelerinin yardımıyla değiştirmeleri ve okudukları okulda veya yaşadıkları mahallede sağlıklı bir arkadaş grubu bulması gerekir. kurumun temellerine, güçlendirme yollarına, vali fertlerinden, karşılıklı görev ve sorumluluklarına eksen alan sohbetimizin 13. bölümünün sonuna geldik. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık.
Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Kur'an-ı Kerim, insanlara insan olmayı öğreten ve onları hidayete erdirmek, dünya ahiret saadetlerine güvence altına almak ve Allah'a kulluk ve ibadet etmeye davet etmek için nazil olan ilahi kitaptır. Kuşkusuz bu semavi ve ilahi kitabın azametini anlamak, beşerin kısıtlı idrak gücünün çok çok üstündedir. Bu yüzden Kur'an'ın azametini ve faziletinin çeşitli boyutlarını tanımak ve anlamak için kaçınılmaz olarak bu muazzam kitabın tüm sırlarını bilen ve ilahi ilimleri taşıyanlara da yani İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'ne başvurmak gerekir. Bu büyük insanlara başvurmak bizlere Kur'an-ı Kerim'in azametini idrak etmekte yardımcı olacaktır.
İslam peygamberi bir rivayette şöyle buyurmakta: Kur'an-ı Kerim Allah'ın sofrasıdır. O zaman elinizden geldiğince bu ziyafetten yararlanın. Kur'an-ı Kerim aydın nur ve yararlı ilaçtır. Kur'an-ı Kerim'i öğrenin. Çünkü Yüce Allah onu öğrenmekle sizi onurlandırır. İmam Ali Aleyhisselam da bu konuda şöyle buyuruyor: Kur'an-ı Kerim tilaveti imanı geliştirir.
Kur'an-ı Kerim, ilahi hidayet kitabı ve İslam peygamberinin de ebedi mucizesidir. Kur'an sözcüğünün anlamı kıraat etmek ve okumaktır. Dolayısıyla bu ilahi kitabın muhtevasına ulaşabilmek için atılması gereken ilk adım bu kitabı okumaktır. Böyle insan içindeki kavramları öğrenir ve talimlerine de uygulamak suretiyle ilahi hidayete erebilir. Bu yüzden Allah'ın kitabını okumak ve böylece dünyevi ve uhrevi saadete ermek hem bu semavi kitabın ayetlerinde ve hem de Ehl-i Beyt hadislerinde sık sık vurgulanmıştır. Yüce Allah Müzemmil suresinin son ayetinde mümkün mertebe Kur'an-ı Kerim okunmasını da buyurmuştur. İslam peygamberinden bir rivayetten en mümin insan en çok Kur'an-ı Kerim tilavet eden kişi olduğunu öğreniyoruz. Yine İmam Sadık Aleyhisselam'dan bir hadiste şöyle okumaktayız: Mümin insanın Kur'an-ı Kerim'i öğrendikten sonra veya öğrenme esnasında vefat etmesi uygundur.
Tahran Radyosu.
İnsan büyük bir şahsiyetin huzuruna çıktığında gayet nezaketli ve tertemiz bir görünümle bu şahsiyetin huzuruna çıkmaya özen gösterir. Kur'an-ı Kerim kıraati de bir nevi bu semavi kitabın ve esas sahibi yani Yüce Allah'ın huzuruna çıkmaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim gerçekte Yüce Allah ile konuşmaktır. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'den bir rivayette şöyle okumaktayız. Kim Allah ile konuşmak istiyorsa Kur'an-ı Kerim okusun. Öte yandan Kur'an-ı Kerim'i okuyan insan kendini Yüce Allah'ın kelamının muhatabı olarak görür. Yüce Allah bizimle konuşurken Hak Teala huzuruna çıkmanın tüm şartlarını ve adabını yerine getirerek daha fazla yararlanmalı ve Yüce Allah'ın sevgi ve merhametinden faydalanmalıyız.
Kur'an-ı Kerim Yüce Allah'ın kelamı olduğundan bu semavi kitabı okumanın başka kitapları okumaktan çok daha farklı olduğunu unutmamalıyız. Bu yüzden karinin bazı adaba uyması şarttır. Bunlardan biri Kur'an-ı Kerim okurken temiz ve pak olmaktır. Yüce Allah Vakıa suresinin 79. ayetinde ona ancak temizlenen insanların dokunabileceğini buyurmaktadır. İşte bu yüzden insan Kur'an-ı Kerim'i eline almadan önce abdest alması vaciptir ve genelde insanın kıraat sırasında abdestli olması müstahaptır.
Ağzın sağlık kurallarına uymak Kur'an-ı Kerim tilavetinden önce tavsiye edilen bir başka konudur. Rivayetlere göre İslam peygamberi ibadet sırasında ve özellikle Kur'an-ı Kerim tilaveti ve gece namazından önce misvak kullanıyor ve bu ameli Müslümanlara tavsiye ediyordu. Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'in yolunu temiz tutun. O hazrete Kur'an-ı Kerim yolunun ne olduğu sorulur. Allah Resulü, ağzınız diye buyurur. Yine sahabe şöyle sorar. Nasıl temiz tutalım? O hazret, misvak kullanın diye buyurur.
Her işi yerine getirmek için bir takım hazırlıklar yapılması gerekir. Kur'an-ı Kerim havasına girmek için insanların hazırlanması da gerekir ve bu hazırlık dua etmekle olur. Kur'an-ı Kerim'e başlarken masum imamlardan birçok dua nakledilir. Burada İmam Sadık Aleyhisselam'ın okuduğu duayı aktarmak istiyoruz. O Hazret şöyle duada bulunur. Ey Yüce Rabbim! Bu Kur'an senden Elçin Muhammed bin Abdullah'a nazil olan kitap olduğuna ve peygamberinin dilinden cari olan senin kelamın olduğuna şahadet getiriyorum. Ey Yüce Rabbim, senden Kur'an'a bakışımı ibadet ve kıraatımı seni anma ve zikretme ve ayetlerini düşünmeme ibret yapmanı niyaz ediyorum. Ve beni senin Kur'an-ı Kerim'deki vaazlerine beyan ederek günahlardan sakınan kimselerden yap. Ey Yüce Rabbim, beni senin dininin talimlerini öğrenerek ayetlerini ve ahkamını düşünenlerden yap.
Yüce Allah Nehl suresinin 98. ayetinde şöyle buyurmakta. Kur'an okuduğun zaman o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Allah'a sığınmak, Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim karilerini emrettiği hükümlerdendir ve İslam peygamberi tilavete başlamadan önce mutlaka kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım anlamına gelen "Audu billahi mineşşeytanirracim" cümlesini tekrarlardı. Kuşkusuz bu sığınma hakiki anlamda olmalı ki etkili olsun. Yüce Allah da bize kucak açsın ve bizleri Kur'an-ı Kerim ile ıslah etsin.
Kur'an-ı Kerim İslam peygamberine şöyle emrediyor. Yaradan Rabbinin adı ile oku. Kur'an-ı Kerim'in tüm sureleri Tevbe suresinin dışında Besmele ile başlar. Gerçekte Bismillah sözcüğü Müslümanların kutsal şiarıdır ve her amelin veya her sözün başında beyan ediliyor ve böylece o amel veya söz Yüce Allah'ın adı ile mühürlenmiş olur. Kur'an-ı Kerim tilavetinde dikkat edilmesi gereken bir başka konu bu sevami kitabı yazılarının üzerinden okumaktır. İmam Sadık Aleyhisselam'ın sahabelerinden İshak bin Ammar o hazretten sorar. Canım sana feda. Ben Kur'an-ı Kerim'i ezbere biliyorum. Acaba onu ezberden okusam mı daha iyi yoksa yazılanın üzerinden mi? İmam Sadık Aleyhisselam da şöyle buyuruyor. Onu oku ve mushafına bak. Çünkü daha iyidir. Acaba mushafa bakmanın ibadet olduğunu bilmez misin?
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik. Kıymetli dinleyiciler, bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'a gezelim ve görelim. Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'ı Gezelim Görelim başlıklı programımızda sizlerle birlikteyiz. Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle tanışmış olursunuz. İran'da Fars, Kürt, Arap, Lor, Baluç ve Türkmen gibi çeşitli kavimlerin yaşaması bu topraklara özel bir kültürel çeşitlilik kazandırdığını şimdiden belirtmek isteriz. Bu arada İran'da yaşayan çeşitli kavimlerle tanışmanın İran diyarının gelenek ve göreneklerini daha iyi tanımakta yardımcı olabileceğinden her programın bir bölümünü de bu kavimlerden birinin gelenek ve göreneklerine ayırdık. Birlikte dinleyelim. Hatırlanacağı üzere geçen birkaç bölümde Fars eyaletini ziyaret ettik ve bu güzel bölgenin bazı güzel yerlerini ve en son eyaletin merkezi Şiraz kentini gezdik ve kentin tarihi geçmişiyle tanıştık. Yine geçen bölümde dedik ki Şiraz kenti kültürel ve tarihi eserlerinin çeşitliliği bakımından UNESCO tarafından dünyanın en seçkin kültürel kentlerinden biri seçildi. Şimdi yine Şiraz kentinde seyahatimize devam ediyor ve kentin dini, tarihi ve kültürel cazibeleriyle tanışıyoruz. Fars eyaleti 300 kadar önemli tarihi eseriyle İran'da bu bakımdan birinci sırada yer alıyor. Eyaletin tarihi eserleri en çok Şiraz kenti ve çevresinde bulunuyor. Şiraz kentinin tarihi eserlerini İslam öncesi ve sonrası olmak üzere iki kategoriye ayırmak mümkün. İslam'dan önceki döneme ait eserleri Ebu Nasr Köşkü, Pehender Kalesi ve Sasani kitabelerini örnek verebiliriz. Bu eserler genellikle Şiraz kentinin dışında bulunuyor. İslam öncesi eserlerin arasında Ebu Nasr Köşkü, birçok eski seyyahın ilgisini çeken bir eserdir. Jean Tavernier, Jean Chardin, Bizarus, Bayan de Lafoy ve Edward Brown gibi ünlü seyyahlar İran'a yaptıkları seyahatlerinde Ebu Nasr Köşkü'nün azametinden sık sık söz etmiştir. Bugün Ebu Nasr Köşkü'nün kalıntıları Şiraz kentinin 8 kilometre doğusunda bir tepenin üzerinde taş ve tuğladan yapılan binaların ve yine yıkılan taş ve kerpiçlerin yapılan bazı binaların kalıntıları şeklinde göze çarpıyor. Hicri Şemsi 1311 ve 1312 yıllarında yapılan arkeolojik kazılarda bu binanın ana yapısı Hahameneşi döneminde inşa edildiği ve Eşgani Hanedanı döneminde yeni binalar eklendiği ve Sasani döneminde de kullanıldığı ortaya çıktı. Bu alanda bulunan en eski eşyalar ise M.Ö. 6 ile 2. yüzyılların Hahameneşi ve Suluki ve Eşgani iktidarları dönemine aittir. Sevgili dostlar, Şiraz kentinin doğusunda ve Ebu Nasr Köşkü'nden 6 kilometre uzaklıkta İbrahim Türbesi adındaki bir türbenin yakınlarında İranlı bazı kralların portreleri orada bulunan dağın kayalarına haccarlar tarafından işlenmiş bulunuyor. Bu eser Sasani dönemine ait bir eserdir ve Berm Delak adıyla anılır. Bu mekan geçmişte güzel doğası ve hoş iklimi yüzünden Fars halkının eğlence mekanlarından biri sayılırdı. Pehender Kalesi de Hahameneşi dönemine ait tarihi bir eserdir ve Şiraz kentinin kuzeydoğusunda ve bir dağın üzerinde ormanlık bir alanda yer alıyor. Görünen o ki bu kale Fars diyarının en sağlam kalelerinden biriydi ve Şiraz kentini düşman saldırılarından korumak amacıyla inşa edilmişti. Çünkü kalenin bulunduğu yer Şiraz Ovası'nın tamamını gözetleyebilecek konumdadır. Bu kalede yine Hahameneşilerin döneminde bölgede inşa edilen diğer kuyular gibi derin kuyular bulunuyor. İngiliz şarkıyaççı General Percy Skies, İran'da 10.000 mil adlı seyahatnamesinde bu kale ve derin kuyularına işaret etmiştir. Şiraz kentinin değerli tarihi eserleri ve mirası bu anlattıklarımızla da sınırlı kalmıyor. Şiraz'ın 60 kilometre kuzeyinde ve Marvdash diyoresinin Rahmet Dağı'nın eteğinde İran'ın en muhteşem tarihi eseri yer alıyor. Milattan önce 5. yüzyıla ait olan bu eser, İran diyarının insanların sanat ihtişamını yansıtıyor. Bugün İran'da Taht-ı Cemşid olarak anılan ve diğer bazı milletlerde Persepolis olarak adlandırdığı bu mekan çeşitli binalardan oluşuyor. Her bina ise özel bir amaç için kullanıldığı anlaşılıyor. Taht-ı Cemşid'de bulunan binaların ve salonların mimari özellikleri bu ihtişamlı mekanın Hahameneşi İmparatorluğu döneminde İran İmparatorluğu'nun protokol başkenti olduğunu ortaya koyuyor. Buradaki binalarda ise çeşitli ülkelerin temsilcileri ve elçileri ağırlanıyordu. Taht-ı Cemşid kompleksinin yüz ölçümü 125 bin metrekaredir ve Marvdash Ovası'nda yüksekliği 8 ila 18 metre arasında değişen bir alan üzerinde inşa edildiği anlaşılıyor. Bu kompleks resmi ve protokol köşkleri, özel küçük köşkleri, kraliyet hazinesi, koruma amaçlı hisar ve kaleden oluşuyor. Taht-ı Cemşid kompleksine giriş alanı boyu 450 metre ve eni 300 metre olan açık bir alandı ve 111 kısa ve geniş basamaklardan oluşuyordu. Tarihi belgelere göre Yunanlıların Persepolis olarak adlandırdığı Taht-ı Cemşid aslında Hahameneşilerin ünlü kralı Dariush'un kraliyet merkeziydi. Tahte Cemşid'de yer alan büyük köşklerin inşaatı M.Ö. 512 yılında ve 1. Dariüş döneminde başladı ve 150 yılda ancak tamamlandı. Yunanistan İmparatoru Makedonyalı İskender, M.Ö. 331 yılında İran'a saldırısı sırasında İran medeniyetine karşı öfke ve nefretine hakim olamadı ve Tahte Cemşid'in yıkılmasına emretti. Böylece taştan yapılan sütunlardan başka ne varsa yakılıp yıkıldı. Buna karşın bu büyük tarihi eserden geriye kalan kalıntıların yansıttığı sanat ve ihtişam başlı başına İranlı mimarların harikulade becerisini yansıtıyor. Tahte Cemşid'de yer alan sütunların göz kamaştıran yüksekliği, haccarların taşların üzerinde miras bıraktığı eserler ise hala ziyaretçileri hayran bırakıyor. Amerikalı ünlü tarihçi Will Durant, Doğu Diyarı Medeniyet Beşiği adlı eserinde şöyle yazıyor. En muhteşem tarihi eser Tahte Cemşid'in taş basamakları ve sütunlarıdır. Öyle ki dünya mimari tarihinde hiçbir eşi yoktur. Tahte Cemşid kompleksinde yer yer haccarların güzel eserleri göze çarpıyor. Bu kompleks aynı zamanda Hahamenişi krallarının 2500 yıl önce yaşayan halkla ilişkilerini ve yönetim anlayışlarını yansıtıyor. Tahte Cemşid'in kabartma eserlerinde iki çam ve hurma ağacı göze çarpıyor ki bu da İran diyarının her zaman imarlı ve yemyeşil olduğunu gösteriyor. Bu kompleksin doğusunda ise 3 Hahamenişi kralına ait 3 mezar dağın içinde yapılan kazılarla inşa edilmiştir. Bu eserlerin tümünde eski Farsça, Babilce ve İlamice olmak üzere 3 eski dilde yazılar ve nakışlar taşların üzerinde oyulmuştur ki her biri bu binaların tarihçesini ve başka bilgileri yansıtıyor. Bu arada Tahte Cemşid kompleksinin 1979 yılında UNESCO'nun Dünya Kültürel Mirasları listesinde kayda geçtiği de belirtilmelidir. Değerli dostlar, Fars eyaletinin İslam öncesi tarihi eserleri bunlarla sınırlı kalmıyor. Yörede Pasargat kompleksi de Hahamenişi döneminden miras kalan çok değerli bir kültürel mirastır. Bu kompleks Fars eyaletinde ve Tahte Cemşid kompleksinin 70 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Komplekste birkaç saray, iki köşk, kraliyet bahçesi, tel taht savunma tesisleri, Muzafferi Kervansarayı, Hahamenişi Kralları, Kembuciye ve Kuruş'un mezarları, kutsal alan ve diğer bazı eserler bulunuyor. Pasargat kompleksi de 2004 yılında UNESCO'nun Dünya Kültürel Mirasları listesinde kayda geçti. Hahamenişilerin Fars yöresinde ilk başkenti olan tarihi Pasargat kenti, Polvar Irmağı'nın kıyısında yer alıyor. Bu kent, Kralı Kuruş tarafından M.Ö. 6. yüzyılda inşa edildi. Pasargat kompleksinin esas alanı 160 hektar kadardı ve büyük doğal bir bölge ile çevrilerek koruma altına alınmıştır. Pasargat kompleksinin en önemli tarihi eseri Kral Kuruş'un mezarıdır. Bu mezar milattan yaklaşık 530 ila 540 yıl önce kireç taştan ve beyaz renginde inşa edilmiştir. Mezarın binası ise kraliyet bahçelerinin ortasında yer alıyor ve bazılarının boyutu 7 metreye ulaşan devasa taşlarla inşa edildiği anlaşılıyor. Bu arada Tahte Cemşid kompleksinin çevresinde de Sasaniler, Eşkaniler ve Hahamenişiler dönemine ait çok değerli tarihi eserlerin bulunduğu belirtilmelidir. Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'ı Gezelim, Görelim başlıklı programımızın 6. bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali aleyhisselam 19. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Emelinin peşince koşan eceliyle sürçer, arzusuna kavuşmadan ölür. Nehcül Belaga'da önemli ve çok kez tekrarlanan konulardan biri arzudur. Arzu, insanı harekete geçiren güçtür. Arzusu olmayan insan hayatına devam etmek, çalışmak ve faaliyette bulunmak için gerekli motivasyondan yoksundur. Nitekim insanın arzu ile hayatta olduğu söylenir. Bu konu Resulullah'ın hadisinden alıntı yapılmıştır. Resulullah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Arzu ve umut benim ümmetim için rahmettir ve eğer umut ve arzu olmasaydı hiçbir anne evladını emzirmez ve hiçbir bahçıvan fidan ekmezdi. Anne sevgi ve şefkat sembolüdür. Fakat anneyi bu sevgiye mecbur kılan ve onun şefkat yağmurunun yağmasına sebep olan ise umuttur. Eğer bir gün ondan umut alınsa, çok sevdiği bebeğini bile emzirmez ve hiçbir fedakarlıkta bulunmaz. Hazreti İsa Mesih aleyhisselamdan naklen bir hadiste şöyle anlatılıyor. Bir gün bir köşede oturmuş, kazma ve kürekle yeri kazmaya çalışan yaşlı bir adamı izliyordu. Hazreti İsa, Yüce Allah'a, Allah'ım ondan arzu ve umudunu al diye arz etti. Aniden yaşlı adam küreyi yere bıraktı ve uzanarak uyudu. Bir süre sonra Hazreti İsa aleyhisselam Allah'ım umut ve arzuyu ona geri ver şeklinde Allah'a arzda bulundu. Yaşlı adamın aniden kalkarak tekrar faaliyete başladığını gören Hazreti İsa aleyhisselam yaşlı adamın yanına giderek senin iki farklı halini gördüm. Bir kez küreyi bir yana attın ve yere uzandın. Fakat ikinci kez kalktın ve çalışmaya başladın diye sorunca adam şöyle dedi. Önce yaşlı ve güçsüz olduğumu düşündüm. Neden bu kadar zahmete katlanıyor ve çalışayım ki düşündüm. Küreyi bir yana attım ve yere uzandım. Fakat kısa bir süre sonra uzun yıllar daha yaşayacağım nereden belli diye düşündüm. İnsan yaşadığı müddetçe kendisi ve ailesi için çalışmalı. Bu yüzden ayağa kalktım ve küreyi elime alarak çalışmaya koyuldum.
Tahran Radyosu.
İnsana hareket enerjisi veren şey arzu etmektir. Fakat başka temelli bir konu var ve o da fırsat olan her şey o anda tehditte olabilir. Başka bir ifadeyle her iyi şey eğer doğru şekilde kullanılmazsa kötü ve tehlikeli olabilir. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'da arzu ve umudu tanıtarak bizlere saadete erişmemiz için arzularımızı nasıl yönetmemiz gerektiğini, gaflete kapılırsak doğru arzularımızın hayali arzulara dönüşeceğini ve bunun da zarar ve ömrü heba etmekten başka sonucu olmayacağını gösteriyor. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 19. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Emelinin peşince koşan eceliyle sürçer, arzusuna kavuşmadan ölür. İmam bu hikmetli sözde sahte ve gerçek dışı arzuların insanın hayatını ve gençlik sermayesini alacak şekilde peşinden sürükleyeceğini, hatta haysiyetini bile yok edeceğini ve sonunda da arzusuna ulaşamayacağını hatırlatıyor. Aslında bizim gücümüzü aşan hayali arzular tıpkı bir serap gibi susayanları peşinden koşturur ve her an onları daha da susatır ve en sonunda da gam ve hasret ve ölüm uçurumuna düşmesinden başka sonucu olmayacaktır. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali aleyhisselamın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Allah'a emanet olunuz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.